Ayrım 33.
Bediüzzaman ve Risale-i Nur. Risale-i Nur nedir ve nasıl bir tefsirdir? Kur'an'ın hakikatlarını müsbet ilim anlayışına uygun bir tarzda izah ve ispat eden Risale-i Nur külliyatı, her insan için en mühim mesele olan ben neyim, nereden geliyorum, nereye gideceğim, vazifem nedir, bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar, mahiyet ve hakikatları nedir gibi suallerin cevabını vazıh ve kat'î bir şekilde, çekici bir üslup ve güzel bir ifade ile beyan edip, ruh ve akılları tenvir ve tatmin ediyor. 20. asrın Kur'an felsefesi olan bu eserler, bir taraftan teknik, fen ve sanat olarak maddiyatı, diğer taraftan iman ve ahlak olarak maneviyatı cami ve havi olacak Türk medeniyetinin sadece maddiyata dayanan sair medeniyetleri geride bırakacağını da ispat ve ilan etmektedir. Ecdadımızın bir zamanlar kalplerinde yerleşen iman ve itikat cihetiyle zemin yüzünde yüz mislinden ziyade devletlere, milletlere karşı imanından gelen bir kahramanlıkla mukabele etmesi, İslamiyet ve kemalat-ı maneviyenin bayrağını Asya, Afrika ve yarı Avrupa'da gezdirmesi ve ölsem şehidim, öldürsem gaziyim deyip ölümü gülerek karşılayarak müteselsil düşman hadisata karşı dayanması gibi milletçe medar-ı iftihar âli seciyemizin bugün biz gençlerde inkişafı, vatan ve millet menfaatı bakımından ve istikbalimizin selameti noktasından ne derece elzem olduğu malumdur. Mutlaka her hareket ve hizmette maddi bir ücret ve şahsi menfaatler mülahaza etmek, Türk'ün milli tarihinin şeref ve haysiyetiyle kabili telif olamaz. Bizler ancak rızâ-i ilahi için çalışıyoruz. Bizzat hizmetinde bulunmakla aldığımız telezzüz, kardeş ve vatandaşlarımıza, İslamiyete ve insaniyete yardımda bulunabilmek mazhariyetinden gelen ebedi hayatımıza ait sürur ve ümit, bizim bu bapta aldığımız ve alacağımız yegane hakiki mukabele ve ücrettir. Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir? Tefsir iki kısımdır. Birisi malum tefsirlerdir ki, Kur'an'ın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin manalarını beyan ve izah ve ispat ederler. İkinci kısım tefsir ise, Kur'an'ın imani olan hakikatlarını kuvvetli hüccetlerle beyan ve ispat ve izah etmektir. Bu kısmın çok ehemmiyeti var. Zahir malum tefsirler, bu kısmı bazen mücmel bir tarzda derc ediyorlar. Fakat Risale-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannit feylesofları da susturan bir manevi tefsirdir. Risale-i Nur, sübjektif nazariye ve mütealalardan uzak bir şekilde, her asırda milyonlarca insana rehberlik yapan mukaddes kitabımız olan Kur'an'ın hakikatlarını, rasyonel ve objektif bir şekilde izah edip, insaniyetin istifadesine arz edilen bir külliyattır. Risale-i Nur, Kur'an ayetlerinin nurlu bir tefsiri, baştan başa iman ve tevhid hakikatlarıyla müberhen, her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış, müsbet ilimlerle mücehhez, vesveseli şüphecileri ikna ediyor. En avamdan en havassa kadar herkese hitap edip, en muannit feylesofları dahi teslime mecbur ediyor. Risale-i Nur, nurlu bir külliyat, 130 eser, büyüklü küçüklü risaleler halinde, asrın ihtiyaçlarına tam cevap verir, aklı ve kalbi tatmin eder. Kur'an-ı Kerim'in 20. asırdaki lafzi değil, manevi tefsiri. İspat ediyor, akla gelen bütün istifhamları, zerreden güneşe kadar iman mertebelerini, vahdaniyet-i ilahiyeyi, nübüvvetin hakikatını. İspat ediyor, arz ve semavatın tabakatından, melaike ve ruh bahsinden, zamanın hakikatından, haşir ve ahiretin vukuundan, cennet ve cehennemin varlığından, ölümün mahiyeti asliyesinden, ebedi saadet ve şekavetin menbaına kadar, akla gelen ve gelmeyen bütün imani meseleleri, en kat'î delillerle aklen, mantıken, ilmen ispat ediyor. Pozitif ilimlerin müşevviki, riyazi meselelerden daha kat'î delillerle aklı ve kalbi ikna edip, merakları izale eden bir şaheser. Az miktarda bastırılabilen, hiçbir ticari gaye ve zihniyetle çalışılmayarak bayilere dahi verilmeyen bu eserlerin geliri, mütebaki eserlerin tabına hasredilecektir. Büyük bir titizlik ve hassasiyetle üzerinde durduğumuz mühim bir husus da, Risale-i Nur'un layık ellere geçmesi ve onun hakiki fiyatı olarak en az 25 kişinin istifade etmesinin temin edilmesidir. Bu manevi tefsir, sözler, mektubat, lem'alar, şualar diye 4 büyük kısımdan müteşekkil olup, yekûnu 130 risaledir. Neşrinde çalışanlar. Konuşan yalnız hakikattır. Risale-i Nur'da ispat edilmiştir ki, bazen zulüm içinde adalet tecelli eder. Yani, insan bir sebeple bir haksızlığa, bir zulme maruz kalır. Başına bir felaket gelir. Hapse de mahkum olur, zindana da atılır. Bu hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vaka adaletin tecellisine bir vesile olur. Kader-i ilahi, başka bir sebepten dolayı cezaya mahkumiyete istihkak kesbetmiş olan kimseyi, bu defa bir zalim eliyle cezaya çarptırır, felakete sürer. Bu, adalet-i ilahiyenin bir nevi tecellisidir. Ben şimdi düşünüyorum, 28 senedir vilayet vilayet, kasaba kasaba dolaştırılıyor, mahkemeden mahkemeye sevk ediliyorum. Bana bu zalimane işkenceleri yapanların atfettikleri suç nedir? Dini siyasete alet yapmak mı? Fakat niçin bunu tahakkuk ettiremiyorlar? Çünkü hakikati halde böyle bir şey yoktur. Bir mahkeme aylarca, senelerce suç bulup da beni mahkum etmeye uğraşıyor. O bırakıyor, diğer bir mahkeme aynı meseleden dolayı beni tekrar muhakeme altına alıyor, bir müddet de o uğraşıyor. Beni tazyik ediyor, türlü türlü işkencelere maruz kılıyor. O da netice elde edemiyor, bırakıyor. Bu defa bir üçüncüsü yakama yapışıyor. Böylece musibetten musibete, felaketten felakete sürüklenip gidiyorum. 28 sene ömrüm böyle geçti. Bana isnat ettikleri suçun aslı, esası olmadığını nihayet kendileri de anladılar. Onlar bu ithamı kasten mi yaptılar, yoksa bir vehme mi kapıldılar? İster kasıt, ister vehim olsun. Benim böyle bir suçla münasebet ve alakam olmadığını kemal-i kat'iyetle yakînen ve vicdanen biliyorum ya. Dini siyasete alet edecek bir adam olmadığımı bütün insaf dünyası da biliyor ya. Hatta beni bu suçla itham edenler de biliyor ya. O halde neden bana bu zulmü yapmakta ısrar edip durdular? Neden ben suçsuz ve masum olduğum halde böyle devamlı bir zulme ve muannit bir işkenceye maruz kaldım? Neden bu musibetlerden kurtulamadım? Bu ahval adalet-i ilahiyeye muhalif düşmez mi? Bir çeyrek asırdır bu suallerin cevaplarını bulamıyordum. Üzülüyordum, mustarip oluyordum. Bana zulüm ve işkence yaptıklarının hakiki sebebini şimdi bildim. Ben, kemal-i teessürle söylerim ki, benim suçum, hizmet-i Kur'aniyemi maddi manevi terakkiyatıma, kemalata alet yapmakmış. Şimdi bunu anlıyorum, hissediyorum. Allah'a binlerle şükrediyorum ki, uzun seneler ihtiyarım haricinde olarak, hizmet-i imaniyemi maddi ve manevi kemalat ve terakkiyatıma, azaptan, cehennemden kurtulmaklığıma, hatta saadet-i ebediyeme vesile yapmaklığıma, yahut herhangi bir maksada alet yapmaklığıma manevi gayet kuvvetli manialar beni men ediyordu. Bu deruni hisler ve ilhamlar beni hayretler içinde bıraktı. Herkes hoşlandığı manevi makamatı ve uhrevi saadetleri, amal-i saliha ile kazanmak ve bu yola müteveccih olmak herkesin meşru hakkı olduğu, hem de hiç kimseye hiçbir zararı bulunmadığı halde ben, ruhen ve kalben bu ahvalden men ediliyordum. Rıza-i ilahiden başka fıtri vazife-i ilmiyenin sevkiyle, yalnız ve yalnız imana hizmet hususu bana gösterildi. Çünkü bu zamanda hiçbir şeye alet ve tabi olmayan ve her gayenin fevkinde olan hakaiki imaniyeyi, fıtri ubudiyetle bilmeyenlere, bilmek ihtiyacında olanlara tesirli bir surette bildirmek, bu keşmekeş dünyasında imanı kurtaracak ve muannitlere kat'î kanaat verecek bu tarzda, yani hiçbir şeye alet olmayacak bir tarzda bir Kur'an dersi vermek lazımdır ki, küfrü mutlakı ve mütemerrit ve inatçı dalaleti kırsın, herkese kat'î kanaat verebilsin. Bu kanaatta, bu zamanda bu şerait dahilinde dinin hiçbir şahsi, uhrevi, dünyevi, maddi ve manevi bir şeye alet edilmediğini bilmekle husule gelebilir. Yoksa komitecilik ve cemiyetçilikten tevellüt eden, dehşetli dinsizlik şahsiyet-i maneviyesine karşı çıkan bir şahıs, en büyük manevi bir mertebede bulunsa, yine vesveseleri bütün bütün izale edemez. Çünkü imana girmek isteyen muannidin nefsi ve enesi diyebilir ki, o şahıs dehasıyla, harika makamıyla bizi kandırdı, böyle der ve içinde şüphesi kalır. Allah'a binlerce şükür olsun ki, 28 senedir dini siyasete alet ittihamı altında, kader-i ilahi ihtiyarım haricinde, dini hiçbir şahsi şeye alet etmemek için, beşerin zalimane eliyle mahz-ı adalet olarak beni tokatlıyor, ikaz ediyor. Sakın diyor, iman hakikatını kendi şahsına alet yapma, ta ki imana muhtaç olanlar anlasınlar ki, yalnız hakikat konuşuyor, nefsin evhamı, şeytanın desiseleri kalmasın, sussun. İşte nur risalelerinin, büyük denizlerin büyük dalgaları gibi gönüller üzerinde husule getirdiği heyecanın, kalplerde ve ruhlarda yaptığı tesirin sırrı budur. Başka bir şey değil. Risale-i Nur'un bahsettiği hakikatlerin aynını, binlerce alimler, yüz binlerce kitaplar, daha beligane neşrettikleri halde, yine küfrü mutlakı durduramıyorlar. Küfrü mutlakla mücadelede bu kadar ağır şerait altında, Risale-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa, bunun sırrı işte budur. Said yoktur, Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattır, hakikat-ı imaniyedir. Madem ki nur-u hakikat, imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor, bir Said değil, bin Said feda olsun. 28 sene çektiğim eza ve cefalar, maruz kaldığım işkenceler, katlandığım musibetler helal olsun. Bana zulüm edenlerin, beni kasaba kasaba dolaştıranların, hakaret edenlerin, türlü türlü ithamlarla mahkum etmek isteyenlerin, zindanlarda bana yer hazırlayanların hepsine hakkımı helal ettim. Adil kadere de derim ki, ben senin bu şefkatli tokatlarına müstahak idim. Yoksa herkes gibi gayet meşru ve zararsız olan bir yol tutarak şahsımı düşünseydim, maddi manevi füyüzat hislerimi feda etmeseydim, iman hizmetinde bu büyük ve manevi kuvveti kaybedecektim. Ben maddi ve manevi her şeyimi feda ettim. Her musibete katlandım, her işkenceye sabrettim. Bu sayede hakikat-ı imaniye her tarafa yayıldı. Bu sayede nur mektebi irfanının yüz binlerce belki de milyonlarca talebeleri yetişti. Artık bu yolda hizmet-i imaniyede onlar devam edeceklerdir. Ve benim maddi ve manevi her şeyden feragat mesleğimden ayrılmayacaklardır. Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklardır. Bize işkence edenler bilmeyerek, kader-i ilahinin sırlarına akıl erdiremeyerek, hakikat-ı imaniyenin inkişafına hizmet ettiler. Bizim vazifemiz, onlar için yalnız hidayet temennisinden ibarettir. Ben çok hastayım. Ne yazmaya, ne söylemeye takatim kalmadı. Belki de bunlar son sözlerim olur. Medrese-tü Zehra'nın Risale-i Nur talebeleri, bu vasiyetimi unutmasınlar. Said Nursi